Ayrım 3.
Cafer izlemeyi bırakıp dinlemeye başladığında Cüneyt şunları söylüyordu. Geçen günlerde derviş canlarla sufi kardeşlerimiz arasında büyütülmemesi gereken bir münazara oldu. Dünya bir sınanmadır. Bu münazara da işte böyle bir sınanmaydı. Bu kadar can bir arada olsun da bir sürtüşme çıkmasın, tarihte böyle şey görülmemiştir. Ama bizi başkalarından ayıran sınandığımızı bilmemizdir, sınandığımızı bilmemiz ve bizi sınayana doğru cevabı vermemiz. Doğru cevabı nasıl veririz? Doğru cevabı ancak Yüce Rabbimizin bizi hangi konuda sınadığını anlayarak verebiliriz. Hangi konuda sınandık? Ceddimiz Muhammed, müşriklere Allah'ın hangi sözünü iletmişti? Müşrikler ona dediler ki, biz atalarımızın yolunda gidiyoruz. O da onlara dedi ki, atalarınızın doğru yolda gittiğini nereden biliyorsunuz? Resulullah'tan önce bu söz söylenebilir miydi? Biliyorsunuz ki hayır. Resulullah'tan önce müşriklerin bir doğrusu vardı ve o doğru o zamanın doğrusuydu. Ama Resulullah'tan sonra artık o doğru değişmişti. Yeni doğrunun söylenmesi ve benimsenmesi gerekiyordu. Allah kendilerinden razı olsun, ceddimiz ne yaptı? Şeyh Safi, burada bu tekkeyi kurarak ahirete çağrı yaptı. Moğollar her tarafı çekirge sürüsü gibi yağmalamışlar, taş üstünde taş bırakmamışlardı. Müminler karınca yiyordu, bir somun ekmeğe ruhlar el değiştiriyordu. Şeyh Safi ne demek istedi? İşte ahiret dedi, ahireti hatırlayın dedi, ruhunuzu sahibine yöneltin dedi. Oruç tutun, bir avuç suyla günler geçirin ama ruhunuzu pazara çıkarmayın dedi. Bir avuç dervişiyle bir gönül kalesi kurdu. O günün doğrusu onunkiydi ama ne yaptı? Günü geldi, bir zulüm gördüğünde başını öte tarafa çevirdi. Görmezlikten geldi. Daha emaneti ulaştıracağı yere ulaştıramamıştı, sustu. Yeri geldi, zalimlerle konuştu. Yeri geldi, onları sofrasına buyur etti. Bütün bunları niçin yaptı? Emaneti korumak, onun bizlere kadar gelmesini sağlamak için. İmam Hasan niçin Muaviye ile savaşı sürdürmedi? Neden köşesine çekildi? Çünkü onun zamanı bunu gerektiriyordu. Benden önceki şeyhler, atalarım, Sadreddin, Hoca Ali, İbrahim görevlerini Allah onlardan razı olsun hakkıyla yerine getirdiler. Emaneti yerine ulaştırdılar. Burada Erdebil'de oturanlar, Allah'a kulluk görevini burada ifa edenler, benimle Rum ülkesinde bulunmanızı, bu emanetin nerelere nasıl taşındığını görmenizi çok isterdim. Dağların, taşların gelecek olanı beklediğini görmenizi isterdim. Dul Kadir farklı değildi, Memlük ülkesi farklı değildi. Dervişlerim, Erdebil görevini layıkıyla yaptı, sizler görevinizi layıkıyla yaptınız ama kiminiz bununla farkında bile değil. Bazen sizlere bakıyorum, geçen gün kıskançlık gösteren dervişlerime bakıyorum. Onları su taşırken, odun keserken, taş taşırken görüyorum. Allah size idrak vermiş, gönül gözü vermiş, nefesinden ruhlarınızı üfürmüş ama Allah size başka şeyler de vermiş. Ne ki bugüne kadar kullanmamışsınız. Allah gözünüze fer, pazunuza kuvvet de vermiş. Bunu sırf odun kesin, taş taşıyın diye vermemiş, zulmü men edin diye de vermiş. Zulmü kaynağında kurutun diye vermiş. Ne ki zamanını beklediniz. Benimle Rum ülkesine, Memlük ülkesine, Amide ve Dul Kadir'e gelmenizi ve görmenizi dilerdim. Hiçbir caminin minaresinden Ali'nin Allah'ın dostu olduğunun haykırıldığını duymadım. Siz de duyamazdınız. Peki Erdebil, çıkıp minareye Ali'yün Veliyullah diyebiliyor musunuz? Peki güya bu ülkenin hükümdarı Cihanşah, Ali ve 12 imam dostu değil mi? Buna bir hükümdarın gücü de cesareti de yetmiyor değil mi? Peki kumda duyabilir misiniz? Selmancan, sana söylüyorum, duyabildin mi? Tabii ki hayır. Hayır olacak tabii. Kitaplar devirmek, her gün ilmi fıkha yeni bir yaprak eklemek yetmiyor çünkü. Ama hür gönüller Allah'ı da, Ehl-i Beyt'i de başka türlü seviyor. Bu hür gönülleri Rum ülkesinde buldum, onların coşkun akışlarında buldum. Bu hür gönülleri Konstantiniyye'yi alan Osmanlılar bile dizginleyemedi. Bu Türkmenler okuma yazma bilmezler. Bu Türkmenler gördükleri her kitabı Kur'an-ı Kerim sanırlar. Bu Türkmenlerin helali haramı Erdebil'dekilerden de farklıdır, kumdakilerden de. Ama onlar zulmü men ediyorlar. Zulmü men etmek için obalarını kaldırıyor, atlanıyor, kuşanıyor, huruç ediyorlar. Bizi birleştiren ne? Bizi birleştiren Allah ve Ehl-i Beyt aşkı. Aşk diyorum, dikkat edin. Aşk için dağlar delinir. Bilin ki buraya gelmek için hep birlikte dağlar deldiler. Öyleyse herkes biraz birbirine doğru yürüyecek. Erdebil, Erzincan, Tokat, Sivas, Kum, Sebzevar, Amit, herkes birbirine yürüyecek. Herkes biraz diğerine benzeyecek. Aynaya niye bakarsınız? Üstünüzü başınızı düzeltmek için, hor görmeden, dikkatle ve eksik bulmak, güzeli görmek için bakarsınız. Mümin, müminin aynasıdır. Öyleyse birbirinize öyle bakın. Birbirinizi Kızıl Serpuş'tan tanıyın. Teferruata değil, öze bakın. Öze giden yol gözden geçer. Göze bakın. Saygıyla da olsa başınızı eğmeyin, benim de gözüme bakın. Kisraların gözüne bakılmaz, bir de kendine sultan diyenlerin. Ben Allah saklasın ne Kisra'yım ne sultan. Hükümdar olduğumu bilseydim şu dilim ateş olurdu da konuşamazdım. Ben size zamanı getirdim. Diyorum ki artık zamanı geldi. Susup içe atmanın, görüp de görmemenin, işitip de duymamanın zamanı geçti. Hakka erdiniz. Kiminiz Erdebil'de, kiminiz bir şehrin ortasında, kiminiz bir dağın başında, kiminiz bir ormanın içinde. Marifet sahibi oldunuz. Hakka erdiniz. Peki erdiğinizde hak sizi tutmaktan mı acizdi? Haşa, herhalde onun gücü her şeye yeter. Ama sizi bıraktı, ruhunuzu, bedeninizi bıraktı. Niçin? Hiç kendinize sordunuz mu? Şimdi hak ile halk arasındasınız. İşte sorunun cevabı bu. Anlamınız burada yatıyor. Size zamanı getirdim. Diyorum ki artık iki zaman olmayacak. Bu didinme, bu buğday için, ekmek için, yağ için avuç açma olmayacak. Zulümden kurtulmak için boyun eğme olmayacak. Kur'an-ı Mecid, Allah herkesin rızkını verir demiyor mu? Peki bu rızkla şu her gün tekke bahçesine bir tas aş için doluşanların arasına kim giriyor? Dünyanın zamanı doldu. Size bunu getirdim. Dolan zamana bir kılıç, bir gürz, bir kargı da siz vurun. Hepiniz kendin cenaze namazlarını kıldınız, öldünüz ve kurtuldunuz. Öldürün şu dünyayı. Şu dünyayı öldürmenin zamanı geldi. Bunu size Resulullah'ın kutlu soyundan Şeyh Cüneyt söylüyor. Daha kim söyletiyor? Allah en iyisini bilir. Cüneyt ter içinde kalmıştı. Değil bir sinek vızıltısı bir pire atlasa caminin içinde yankı yapardı. Halifeler Cafer ve Cüneyt bir vakit sustular. Vaktin artık ne önemi vardı? Bir vakit sonra derin bir iç geçirerek devam etti ve kararını açıkladı. Müritlerimize ulaklar gönderilsin, zamanın geldiği açıklansın, din bizden gözümüzün ferini, pazumuzun kuvvetini, gönlümüzün cüretini istiyor. Yıl İsa'dan sonra 1459, aylardan Eylül'dü. Tekelü Haydar ve Cafer, Cafer'in garip konutunda, hücresinde, evet burayı en iyi bu sözcük anlatabilirdi, öylece oturuyorlardı. Her ikisinin de elinde birer tesbih, sadece oturuyorlardı. Haydar, Türkmen kökenli olup da okuma yazma bilen, dahası Arapça, Farsça ve ilmi nücum bilen ender dervişlerden biriydi. Bunları artık bir ruh gibi hissettiği, tek bir ruh ve bedenmişçesine bağlandığı Cafer'e borçluydu. Bilmiyorum dedi Haydar, artık hiçbir şey göremiyorum. Yıldızlara bakıyorum ama sanki artık hareket etmiyorlar. Saatlerce bir hareket için bakıyorum, tek bir hareket, tek bir haber vermiyorlar. Oysa Haydar, boynuz kulağa geçer misali, hocasını ilmin ucunda geçen tek müritti. Hamile kadınlar çocuklarının ne zaman doğacağını, cinsiyetini, çiftçiler yağışları Haydar'dan sorup öğrenirlerdi. Bu Türkmenin öngörülerinin yanıldığını gören olmamıştı. Ama şimdi hiçbir şey göremiyordu. Camideki toplantıdan sonra günlerce görmek için uğraştı, göremedi. Cafer de Haydar'a güveniyor, kendisi uğraşmıyordu. Uğraşın beyhude olduğunu biliyordu. Haydar'ın göremediğini kendisi göremezdi. Cafer, Haydar'ın aynasının kendisininkinden daha temiz olduğunu biliyordu. Senelerce tarikatın sorumluluğunu taşımak, onu dış etkilerden korumak ve bütün bunların gerektirdiği türlü tavizleri vermek aynasında lekeler bırakmıştı. Yoksa yıldızlar ilmini kendisinden daha iyi bilen kimse yoktu. Ama bu nazari bilgiydi ve ayna olmadıkça pek bir işe yaramazdı. Bu nedenle göstermemeye çalıştığı fakat Haydar'ın elbette ki bildiği bir telaşla onu her gün bekliyor, hatta bazen onu beklerken meraktan söylenip duruyordu. Haydar her gün geliyor, her gün büyük bir boşluk, bir karanlık getiriyordu. Cafer de bıkmadan, usanmadan Haydar'a aynı soruları sorup duruyordu. Ne günah işledin? İşlemedim diyorsun ama belki unutmuşsundur. Hatırlamaya çalış, ne günah işledin? Ne kabahat yaptın? Bu soruların anlamsızlığını da biliyordu. Bu saf Türkmen günahla ayrı tabiattaydı. Bilmeden işlemişse onu da söyleyemezdi. Bir zamanı böyle geçirdiler. Haydar bir şey göremedi, Cafer de bir şey işitemedi. Sonunda her ikisi de uğraşmaktan vazgeçtiler. Cüneyt'in hazırlıklarını izlemeye koyuldular. Çoktandır Erdebil'e her yerden müritler geliyordu. Ama bu kez can sıkıcı bazı haberler de getiriyorlardı. Gerek Osmanlı ve gerekse Memlük sultanları, Kızılbaşların kendi ülkelerini terk etmelerinde birçok zorluk çıkarıyor, her türlü önlemi alıyorlardı. Hiçbir sultan tebaasının azalmasına izin veremezdi. Tebaa vergi demekti. Vergi asker, kısacası güç demekti. Güçlü devriyeler çıkarıyorlar, gidecek olanları kalacakların sağlığıyla tehdit ediyorlardı. Büyük kaçkunlara meydan verilmiyordu. Üstelik bu kaçak adayları bir boşluğa, bir adaya gidiyor değillerdi. Her an can düşmanları olabilecek, eğri inançlı bir şeyhe, onun askeri olmaya gidiyorlardı. Hiçbir sultan, düşmanın ordusunun kendi tebaasıyla gözlerinin önünde büyüyüp serpilmesine izin veremezdi. 3 vakit beklendi. Nihayet savaşçı müritlerin sayısı 3000 civarına varmıştı. 3000 çok önemli bir sayıydı. Bazen koca ülkelerin sultanları ha deyince 3000 hazır asker çıkaramazdı. Ama ne asker? Cüneyt'in bu dağlar takipler aşıp gelen 3000 müridinin ancak 1000 kadarı atlıydı. Zaten ağır zırh kullanmazlardı ama gelin görün ki bunların ancak 200 kadarında pek hafif zırhlar vardı. Kılıçlara gelince 1000-1500 civarında kılıç görülüyordu ki bunların çoğu usta işi kılıçlar değildi. Yasak savsın misali yapılmış, değersiz, çoğu ilk çatışmada kırılacak türden kılıçlardı. Kargılar, kalkanlar, gürzler, hiçbirinin akıbeti kılıçlarınınkinden pek parlak görünmüyordu. Ayakların hali ise iç karartıcıydı. Çoğu yolculuklardan patlamış, önemli bir kısmı değil çizme, çarıktan bile yoksun binlerce ayak. Başlara gelince başlar iyiydi ama nasıl? Binlerce kızıl kumaştan yapılma, 12 dilimli başlık. Her bir dilim bir imamı simgeliyordu. Savaşta bu başlıkların değeri ise başlı başına bir merak konusuydu. Erdebil'in tamamı bir süre için devasa bir silah atölyesi, dikim evi ve kundurahane oldu. Kadınlar, çocuklar, tüm dervişler, zanaatkarlar zamana ve kıt kaynaklara karşı bir mücadele başlattılar. Galip gelemediler. Hem zaman hem de imkanlar çok kıttı. Hareketin arefesinde hala çok az bir katkı sağlayabilmişlerdi. Hareket öncesinde Cüneyt postu güvenle Cafer'e bırakabileceğini biliyordu. Bu zaman zaman ters düştüğü ihtiyar emsalsiz bir emanetçiydi. Belki de en güçlü özelliği buydu, emanetleri korumak. İleri ya da geri götürmez, nasıl bırakılırsa öyle korurdu. Cafer'e hoşça kal demeye gittiğinde onu yine Haydar'la otururken buldu. Bu Türkmeni her zaman sevmişti. Çağrıya uyup ilk gelenlerden biri olduğunu biliyordu. Ama onda daha fazlasını da buluyordu. Duruşunun derin bir anlamı vardı. Cafer'le Haydar'ın yakınlığı Cüneyt'e güven veren bir ilişkiydi. İşin garibi, bu iki adamdan birisi onun amcasıydı ama Cüneyt, Haydar'la dostluğu nedeniyle Cafer'e olan güveninin arttığını biliyordu. Burada kendindeki güveni sınadığı kişi Haydar değil, aynı kandan geldiği amcasıydı. Haydar vasıtasıyla Cafer'e güveni artıyordu. Demek ki Cafer, dervişlere hala hakim olan Türkmenleri hor görme tutumunu paylaşmıyordu. Saygıyla amcasının yanına vardı. Elini 3 kez öptükten sonra bu defa tam anlamıyla dizinin dibine oturdu. Haydar, yeğen ile amcayı yalnız bırakması gerektiğini düşünerek kalktı, geri geri gitti ve kapıdan sır oldu. "Ne gördün amca?" diye sordu Cüneyt. "Gözlerimin gördüğünü soruyorsan," diye başladı Cafer. "Gördüğüm en kötü donatılmış ordu bu senin ordundur. Gördüğüm en inançlı ordu da bu senin ordundur. Her şey eksik bu orduda ve her şey fazla. Bu orduda orta yok. Ortayalı olmayan bir ordu bu. ya bozgunların en kötüsü ya zaferlerin en kutlusu. Bunları bana gözlerim ve aklım söyletiyor ama sen gönül gözlerimin gördüğünü soruyorsan hiçbir şey diyebilirim. Sanki kör gibiler. Soruyorum, bir şey söylemiyorlar. Haydar da öyle. Günlerce bekledim. İçinden bir müjde, yıldızlardan bir haber getirsin diye. Yok, yok, yok. O da, ben de artık bir haber alamayacağımızı anladık. Haberleri artık senden bekleyeceğiz. Kötü bir haber gelirse anlayacağım o olmadığını. İyi bir haber gelirse o olduğuna emin olmayacağım, gerisini bilmek isteyeceğim. Bu gerisi ne kadar sürer onu da Allah bilir. Nice yiğit gördüm. Canavar öldürmeye gittiler de birçoğu geri dönmedi. Geri dönenlerin gözlerinin içine baktığımdaysa canavar öylece oraya oturmuş, onların içinden alaylı bir kahkaha atıp bana bakıyordu. Zafer, sınanmaya aldığın kesin bir cevap olamaz. Daha önce de olmamıştır. Zafer ancak yeni bir sınama başlatacaktır. Bu sınama hiç mi bitmeyecek diye sordu Cüneyt. Sınama biter. Eğer oysan biter. Ama bunu kim görmüş ki? Kim bilebilir? Cafer durdu. Dudaklarının oynayışından bir dua mırıldandığı anlaşılıyordu. Sana yol görünmüş, seni kimse tutamaz. Sağlıcakla git, sağlıcakla gel. Emanetlerin içinse hiç merak etme. İnşallah ömrüm oldukça bıraktığım gibi bakacağım onlara. Yeni emanetin sen gelmeden gelirse ne at koymamızı istersin, hiç düşündün mü? Cüneyt şaşırdı. Amcası hiçbir teferruatı kaçırmıyor, hiçbir ayrıntıyı şansa bırakmıyordu. Ne olacak onu gördün mü? Diye sordu. Erkek dedi Cafer. Bir erkek çocuğun olacak. Hiç düşünmeden Haydar dedi Cüneyt. Oğlum Allah'ın arslanı olacak, ona Haydar adını verirsiniz. Kalktı. Bu kez amca da kalktı. El yine 3 kez öpüldü. Bu kez 2 omuz ve göğüste. Allah, Muhammed, Ali denilerek öpüldü. Cüneyt döndü ve çıktı. Cafer anlam veremediği bir huzurla doluydu. Cüneyt'in gözlerinde onu görememişti. Ama canavar da görememişti. Pencereden ona baktı. Başında son derece iyi yapılmış güçlü bir miğfer taşıyordu. Üzerine açık mavi bir harmanı giymişti. Ayaklarında uzun süvari çizmeleri vardı. Göğsü ve omuzlarını parça zırhlar kaplamıştı. Bu çocuk hep böyle giyinmeyi sevmişti. Allah da yakıştırmıştı. Tam bir canavar kılığı ama gözlerde canavar yoktu. İnşallah henüz olmayan, hiçbir zaman olmayacaktı. Cafer'in Cüneyt'i son görüşü bu oldu. Kötü haber tez ulaşır derler. Cüneyt'in 4 Mart 1460 Perşembe günü Şirvan ülkesi hükümdarı Şirvanşah'la savaşırken bir okla ruhunu teslim ettiğinin haberini getirdiler. Perişan bir haldeki haberciyi oturttu, soluklanmasına izin verdi. Haberci Erdebil'e ulaşana kadar 3 at çatlatmıştı. Ne olacak diye düşündü Cafer. Bir gün önce ya da bir gün sonra getireceği aynı haber değil miydi? Haydar'ı çağırttı. Bir süre mutat üzere öylece oturdular. Haberciye cesedin gömülüp gömülmediğini sordu. Karasu Vadisi'nde gömdük cevabını aldı. Cafer bu kara haberi dervişlere, dolayısıyla Erdebil'e ve dolayısıyla Rum ülkesine, Halep'e, Şam'a duyurup duyurmamak konusunda kararsızdı. Aslında bu duygunun adına kararsızlık da denilemezdi, isteksizdi. Sanki öldüğünü açıklarsa Cüneyt'i kendi öldürmüş gibi hissedecekti. Peki olanı engelleyebilecek miydi? Haberci şimdi geldiyse en çok 2 gün sonra Cüneyt'in emsalsiz ordusundan geriye kalanlar Erdebil'e ulaşmış olurlardı. 2 gün sonra ya da şimdi ne değişecekti? Haydar'a döndü. Dervişlere ve esnafa ve bil cümle şehir ahalisine Şeyhimiz Cüneyt'in Şirvanşah'la savaşırken kahramanca şehit olduğunu ilet. Cüneyt artık tamamlandı dedi. Haydar 3. Cüneyt'in şehitlik haberi geldiğinde Erdebil'de yer gök inledi. Haydar tarafından daha haberin ilk kırıntıları şehirde yayıldığında şehrin ufkuna muazzam bir uğultu ve inilti hakim oldu. Kadınlar ağıt yakıyor, erkekler aynı 10 Muharrem'de Hüseyin'e yaptıkları gibi dövünüyor, çocuklar da büyüklerine bakıp feryadı kopartıyorlardı. Bu matem, bu inleme ve feryatlar herkese hiç bitmeyecekmiş izlenimi veriyordu. Bazen çarşıda, pazarda sanki her şey normale dönüyormuş gibi olduğunda biri ağlamaya ya da dövünmeye başlıyor. Bu ilk ağlama ya da dövünme ahşap bir şehirde yayılan bir yangın hızıyla duvardan duvara çarpıyor, pencerelerden evlerin içine süzülüyordu. Öyle anlaşılıyordu ki Erdebil artık bir yaz şehri olacak ve burada oturanların yüzleri asla gülmeyecekti. Cafer'le Haydar bile bir keresinde kendilerini hüngür hüngür ağlarken yakaladılar. Neye ağladıkları, ne zaman ağlamaya başladıkları belli değildi ama ağlıyorlardı işte. Şehirde bir yaz nöbetinin başlaması için birçok kelimeden birini kullanmak yeterli olabiliyordu. Şeyh, şehit, Cüneyt, Hüseyin, Karasu, Karabağ, Türkmen, Gün bu kelimelerden en gözde olanlarıydı. Bu durumdan en çok güldükçe dayak yiyen çocuklar şikayetçiydi ama onları da dinleyen yoktu. Tam Erdebil halkı bu tarz hayata uyum göstermişken şiş gözler ve yaralı bereli vücutlar onların ayrılmaz özellikleri arasında yer almaya başlamışken yaşananları tam zıttına dönüştüren bir olay oldu. Cafer, Cüneyt'in ordusunu orta yolsuz diye tanımlamıştı ama galiba şimdi bu özellik Erdebil halkına da bütün gücüyle sirayet etmişti. 1460 yılı Nisan ayında, yani tam Cüneyt'in ölümünden bir ay sonra, Cüneyt'in eşi ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın kız kardeşi Hatice Begüm, Amit'te Akkoyunlu Sarayı'nda bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Adını Haydar koydular. İşte bu haber Erdebil'e ulaştığında bu orta yolsuz halk birdenbire bayramların en coşkulusunu yaşamaya başladı. Erdebil'de yine yer yerinden oynuyordu ama bu kez bağlamalar, çifte nakkereceler, çalparalar, testi testi şaraplar, geniş geniş sofralar ve atılan sevinç naralarıyla. Fişekler atılıyor, isteyen istediği yerde bağırıyor, gülümsemeden kahkahaya bir cereyan bütün Erbil'i dolaşıyordu. Şeyhimiz doğdu, şeyhimiz doğdu. Bu çığlık bütün şehirde en çok duyulan sözcüklerden oluşuyordu. Şeyhimiz ve doğdu. Sanki doğan Cüneyt'in oğlu değil de bir ay önce şehit olan ta kendisiydi. Sanki Cüneyt onların yakarışlarını, çığlıklarını, inlemelerini duymuş, onların üzüntülerine dayanamamış geri dönmüştü. Sanki şu sadece haberi gelen küçük bebek Şeyh Cüneyt'in ta kendisiydi. Gerçi Cüneyt'in yetişkin bir oğlu daha vardı ama varsa yoksa Haydar'dı. Kimileri Haydar'ın daha doğar doğmaz şeyh ilan edilişinde dayısı Uzun Hasan'ın küçümsenemeyecek gerçekliğinin yattığını ileri sürseler de Haydar'ı Erdebil'in gönlünde şeyh yapan asıl etken babasının ölümünden bir ay sonra doğmasıydı. Sanki bu bir devir hadisesiydi. Bütün Erdebilliler devre inanırdı ve olgun ruhların çok kısa sürelerde devrettiklerini bilirlerdi. İşte Haydar'da neden babasının devri olmasındı.